Ayrım 14. Kişisel bir sorun. Kenzaburo Öğe. Sayfa 203. Bird, Meg'in siyah yelken bezinden tentesini kapattığında mutfağın penceresinden yanmış sarımsak ve sosis kokusu, sokağı ürkmüş tavuk gibi dolaşan rüzgarla birlikte çevreye yayılıyordu. İnce ince doğranan sarımsakların tereyağında kavrulması sonrasında sosislerin konup sonra da su eklenerek pişirildiği yemek. Bird'ün Delchev'den öğrendiği bir yemekti bu. Delchev aklına geldi Bird'ün. Çoktan o soluk beyaz tenli kızdan ayrılarak elçiliğe götürülmüş olmalıydı. Delchev o çıkmaz sokağın sonunda kendisi ve kız arkadaşının aşk yuvasında direnmeyi denemiş miydi acaba? Kız arkadaşı ne Delchev'in ne de onu yakalamaya gelen elçiliğin adamlarının anlamalarına mümkün olduğu Japoncasıyla ağlamış mıydı acaba? Herhalde Delchev de kız arkadaşı da sonunda yenik düşmüş olmalıydılar. Bird tentesini açtığı spor arabaya baktı. Kan kırmızısı arabanın üstüne siyah tente açıldığında araba yara ağzındaki et ve çevresindeki kabuk bağlamış kısmı andırıyordu. Bird kolayca geçmeyen bir tiksinti duydu. Gökyüzü hala siyah bulutlarla kaplı, hava nemli ve yağmur havası yüklüydü. Rüzgar da canlıydı ama yağmur bir süre iyice boşaldıktan sonra hemen rüzgarla uzaklara taşınmış, bir süre sonra aniden geri dönmüştü. Bird gelip geçen yağmurun sıra sıra çatıların arasında iyice yeşermiş ağaçların rengini koyu yeşil bir hale dönüştüğünü fark etti. Bu çevre yolunun kavşağında gördüğü trafik ışığı gibi Bird'ü çeken bir yeşildi. Ölüm döşeğinde de bu mükemmel yeşili görürüm belki. Bird o an üçkağıtçı kürtaj doktoruna götürülüp de öldürülmek üzere olan bebek değil de kendisi olduğu hissine kapıldı. Evin giriş kapısına dönerek oradaki bebek sepeti ve giysileri, çorap, pamuklu yelek ve zıbını toplayıp tek seferde MG'ye taşıyarak koltukların arkasındaki boşluğa tıkıştırdı. Himiko'nun uzun uzun seçip de getirdiği eşyalardı. Bird bir saat bekletilince Himiko'nun kaçıp gittiğini düşünmeye başlamıştı. Himiko, neden kısa bir süre sonra ölecek olan bebeğin giysileri için uzun uzun zaman harcamıştı acaba? Kadınların duygularını hiç anlayamamıştı zaten. Bird, yemek hazır, dedi Himiko yatak odasının penceresinden. Bird eve girdiğinde Himiko mutfakta ayakta durmuş sosis yiyordu. Bird tavaya bakıp sarımsak kokusunun çekimiyle parmağını daldırıverince sonucu merak eden gözlerle kendisine bakan Himiko'ya dönüp başını hafifçe iki yana salladı. Himiko iştahla çiğnenmesini tamamlayıp eriyen tereyağı ile ısınan ağzını bardaktaki suyla yıkadı. Sonra da sarımsak kokusu yayarak iştahın yoksa duş al istersen dedi. Olur öyle yapayım dedi Bird rahatlayarak. Ter ve toz içerisinde kalmıştı. Bird duşun altında iyice büzülerek vücudunu yıkadı. Her zaman başından aşağı duş akarken içindeki cinsel iştahın kabarması gibi bir huyu vardı. Ama o an yalnızca kalp atışlarının nefesini daraltacak ölçüde hızlandığını hissediyordu. Bird sıcak duş altında bu kez bilinçli olarak gözlerini sımsıkı kapatıp başını geri atarak baş parmaklarının dip kısmını kulaklarının arkasına sürttü. Neden sonra başında karpuz gibi bir torbayla Himiko vücudunu kazır gibi yıkamaya başlayınca Bird oyunu bırakıp banyodan çıktı. Sonra tam havluyla vücudunu sinerken sokakta büyük ve ağır bir şeyin yere düşünce çıkardığı sesi duydu. Bird yatak odasının penceresinden bakmaya gittiğinde kan kırmızısı spor arabanın batmak üzere olan bir gemi gibi feci bir şekilde yana doğru yattığını gördü. Sağ ön teker kırılmıştı. Bird tam olarak silinmeden pantolonunu ve gömleğini giyip arabaya bakmaya gitti. Sokağın girişinde birinin kaçarak uzaklaştığı seslerden anlaşılabiliyordu. Bird peşine düşmeye kalkmaksızın arabadaki zararın ne olduğuna bakmaya gitti. Sağ ön tekerin yerinde yeller esiyordu. Sağ ön farda çarpmanın etkisiyle çatlamıştı. Biri kriko ile arabayı kaldırıp tekerleği çıkardıktan sonra var gücüyle tampona yüklenerek arabanın yan yatmasına neden olmuştu. Kriko, kırık bir kol gibi arabanın altında kalmıştı. Bird duş almaya devam eden Himiko'ya tekeri çaldılar. Ön farda kırılmış. Tuhaf bir hırsızlık. Yedek teker var mıydı? Diye seslendi. Kilerin dibinde bir yerde. İyi de tek tekeri kim çalar ki? Şu benim arkadaşlarımdan çocuk gibi olan yapmıştır Bird, taciz etmek için. Kucağında tekerle yakınlarda bir yerde saklanıyordur şimdi. Bir yandan da bizi gözetliyordur, dedi Himiko hiç oralı olmamış gibi. Biz hiçbir şey olmamış gibi elimizi kolumuzu sallayarak çıkıp gidersek o çocuğun saklandığı yerde içi içini yer, ağlamaya başlar herhalde. Öyle yapalım. Elbette araba bozulmamışsa. Hele bir yedek teker takayım ben, dedi Bird. Bird elleri çamura ve makine yağını bulanarak tekeri taktı. O iş sırasında duş almadan önce olduğundan çok daha fazla terlemişti. Sonra Bird motoru dikkatle çalıştırdı. Herhangi bir arıza yok gibiydi. Geç kalsalar bile akşama kadar her şey bitmiş olurdu ve farlara ihtiyaçları olmazdı. Bird bir kez daha duş almak niyetindeydi ama Himiko yola çıkmak için hazırdı ve içinde yaşadığı sinir harbiyle o kadar kısa bir zamanı bile boşa geçirmek istemiyordu. Öylece yola çıktılar. Arabayla sokağa çıktıklarında arkalarından küçük bir taş fırlatıldı. Hastaneye vardıklarında arabada kalmaya yeltenen Himiko'ya yalvarıcısına bir sesle ''Sen de gel'' dedi Bird. Bunun üzerine bebek sepetini Bird, giysileri ise Himiko kucaklayarak bebek yoğun bakım ünitesine ulaşan koridorda hızlı adımlarla yürümeye başladılar. O gün karşılaştıkları hastalar özel bir gerilim olduğunu hissettiren korkutucu yabancılarmış gibi davranıyorlardı. Bu rüzgarla birlikte gelen, sonra da kovalanırmış gibi çekip giden yağmur ve uzaklarda çakan keskin şimşeklerin etkisiydi. Bird kucağında bebek sepetiyle yürürken bebeği taburcu etmek için hemşirelere söyleyeceği en sorunsuz ifadeyi bulmaya çalıştıkça zihnindeki karmaşa her geçen saniye biraz daha artıyordu. Ama bebek yoğun bakım ünitesine girdiklerinde hemşirelerin onun bebeği almaya geleceğini önceden bildiğini fark etti. Bird'in yüreğine su serpildi. Yine de merakla yanıp tutuşan genç hemşirelere bebeği neden ameliyat ettirmeden alıp gittiğini, nereye götürdüğünü sorma şansı vermemek için Bird dışlayıcı ve sert bir ifade takınıp gözlerini kısarak gerekli işlemlerle ilgili olarak olabilecek en az sözcük sayısıyla yanıtlar veriyordu. ''Bu kartı sekreterliğe götürüp ödemeyi yapın. Orada bebeğe bakan doktoru çağıralım.'' dedi hemşire. Bird kırış kırış olmuş, pembe kartı eline aldı. Bebeğin giysilerini getirdik ama lazım elbette, biz alalım, diyen hemşire o ana kadar belli belirsiz gizlemeye çalıştığı kesin yargılarla yüklü, asla sempati içermeyen bakışlarıyla Bird'ü tepeden tırnağa süzdü. Bird tüm giysileri hemşireye vererek giysileri tek tek kontrol eden hemşireden geriye yalnızca şapkayı aldı. Biraz afallayarak şapkayı kıvırıp cebine sokuşturdu. Arkasında durduğu halde henüz hiçbir şeyin farkında olmayan Himiko'ya tedirginlikle baktı. Ne? Dedi Himiko. Hiçbir şey, diye yanıtladı Bird. Sekreterliğe gidip geleceğim. Ben de geleyim, dedi Himiko telaşla, tek başına kalmaktan korkarmış gibi. Bird ve Himiko ünitedeki hemşirelerle görüşürken cam panellerinin ardındaki bebek sürüsünün görüş alanlarına girmemesine özen göstermişlerdi. Sekreterlikteki kız Bird'ün elinden pembe kartı alıp Bird'ün mührünü isteyerek ''Taburcu oluyorsunuz demek, tebrik ederim.'' dedi. Bird ne evet ne de hayır diyerek başını bir kez öne eğip kaldırmakla yetindi. ''Bebeğin adına karar verdiniz mi?'' diye sordu kız. ''Henüz koyamadık.'' Şimdilik bebek sizin yeni doğan bebeğiniz olarak gözüküyor ama düzenlemeleri yapmak için adını söylerseniz seviniriz. Adı, karısının hasta odasında düşündüğü gibi Bird kafası karmakarışık halde düşündü. O canavara bir insan adı. Olasılıkla o tip o andan itibaren daha fazla insan kokmaya başlar. İnsana benzerliğini daha güçlü vurgulamaya başlar. Adı olmadan ölmesiyle bir adının olarak ölmesi varlığının benim içimdeki anlamını çok değiştirir. Şöyle bir ad koymak isteriz gibi geçici bir isim de olabilir, dedi kız. Karakterindeki inatçılığı gizleyerek. Bir ad koysana Bird, diye söze karıştı sabırsızlığını gizleyemeyen Himiko. Kikuhiko olsun. Karısının sözlerini anımsayarak o adı söyledikten sonra nasıl yazıldığını açıkladı. Hesap ödemesi tamamlandıktan sonra kız Bird'e ödediği teminattan kalanı geri verdi. Bebek hastanede kaldığı süre boyunca sulandırılmış süt ve şekerli suyla beslenmiş, antibiyotik vurmaya bile çekinmişler, sonuçta da ucuza gelmişti. Bird ve Himiko bebek yoğun bakım ünitesine dönmek üzere oradan ayrıldılar. Bu parayı aslında Afrika gezisine çıkmak için biriktirmiştim. Şimdi ise bebeği öldürüp senin Afrika gezisine çıkmaya karar verdiğim anda cebime geri dönmüş oldu, dedi Bird. Zihni karmakarışık bir halde söylediklerini kendisi bile anlayamayarak. Öyleyse gerçekten de Afrika'da kullanalım, dedi Himiko içtenlikle. Sonra, baksana Bird, şu Kikuhiko adı var ya, ben adı aynı şekilde yazılan bir gay bar biliyorum. Oranın patronun adı da Kikuhiko. Adam kaç yaşında? O tip insanların yaşını anlamak zor oluyor ama sanırım senden 4-5 yaş gençtir. Kesin benim taşrada yaşarken tanıdığım adamdır. Oğlan Japonya'da yerleşik Amerikan ordusunun kültür haberlerinden sorumlu bir Amerikanının eşcinsel eşi olmaya zorlanmış. Sonra da Tokyo'ya kaçmıştı. Tesadüfe bak Bird. Öyleyse sonra bir gün gidelim oraya. Sonra. Bebeği üç kağıtçı kürtaj doktorunun ellerine teslim ettikten sonra. Bird, taşra şehrinde bir delikanlıyı silip attığı geceyi anımsadı. Şimdi ben yeniden silip atacağım bebeğe bir zamanlar silip attığım oğlanın adını koydum. Ad koyma eylemi böyle tuzaklarla çevrili işte. Bird bir an geri dönüp adı düzeltmeyi aklından geçirdiyse de anında güçsüzlüğünün pençesine düşerek o niyeti siliniverdi. Sonra kendine zarar vermek ister gibi bu gece gay bar Kikuhiko'da içelim. Yas tutmuş oluruz dedi. Ünitede çoktan cam panellerin iç tarafına taşınan Bird'ün oğlu Kikuhiko, Himiko'nun getirdiği bol giysiler giydirilmiş halde Bird'ü bekliyordu. Bird ile Himiko bebek sepetini aralarına alarak karşı karşıya geldiler. Biraz daha büyüyen bebek, kırmızı derisinde derin bir kıvrım gibi duran şaşı gözlerini açmıştı. Kafasındaki yumru da aynı şekilde gelişmiş gibiydi. Yumru, bebeğinden çok daha kırmızı ve canlı renkteydi. Gözleri açık haldeki bebek, Çinli resimlerdeki ihtiyar izleri andırıyordu. Ama insansı izlenimleri de net olarak eksikti. Bu herhalde başındaki yumruya denk olarak alın kısmının dar kalmasından kaynaklanıyordu. Sımsıkı yumduğu ellerini sık sık oynatan bebek sepetten kaçmaya çalışırmış gibiydi. ''Sana benziyor Bird'' dedi Himiko boğuk bir sesle. ''O kimseye benzemiyor, insana bile benzemiyor'' dedi Bird. ''Hiç de değil'' dedi pediatri doktoru bıkkın bir tavırla Bird'ü süzerek. Bird cam panellerin ardına kısa bir bakış fırlattı. Yataklardaki bebekler hep birlikte hareket ediyorlardı. Bird o bebeklerin arkadaşlarından birinin götürüldüğünü konuştuklarından kuşkulandı bir an. Bebeklerin hepsi aşırı heyecanlanmış gibiydiler. Kuvozdaki cep maymunu büyüklüğünde gözleri yoga yaparmış gibi duran bebeğe ne olmuştu acaba? Karaciğeri olmayan bebeğin babası yine aynı kahverengi golf pantolonuna enli kemerini geçirip mücadelesine devam ediyor muydu? Sekreterlikteki işlemleri hallettiniz mi? Diye seslendi hemşire. Evet hallettim. Öyleyse serbestsiniz dedi hemşire. Bir kez daha düşünseniz dedi doktor güçlükle ses çıkarıyormuş gibi. Düşünmem dedi Bird sert bir ifadeyle. Çok zahmet oldu. Doktor hayır ben hiçbir şey yapmadım diyerek Bird'ün teşekkürünü reddetti. Öyleyse hoşçakalın. Bird de aynı şekilde alçak sesle hoşçakalın geçmiş olsun dedi doktor az önce çıkardığı yüksek sesten pişman olmuş gibi gözlerini kısarak. Bird ve Himiko bebek sepetini sallayarak üniteden çıktıklarında amaçsızca koridorda dikilen hastalar aynı anda dönüp sepetteki bebeğe baktılar. Bird korkutucu gözlerle ters ters bakarak sepeti kollarının arasına alıp dik dik yürüdü. Himiko neredeyse koşar adımlarla peşinden geliyordu. Bird'ün performansına kapılan hastalar ne olduğunu anlam veremeyerek olasılıkla sepetteki bebeğe gülümseyerek kenara çekiliyorlardı. O doktor ya da hemşireler polise söyleyebilir Bird, dedi Himiko arkasına dönüp bakarak. Söylemezler, dedi Bird öfkeli bir sesle. Çünkü onlar da başta sulu süt ve şekerli su vererek bebeği öldürmeye çalıştılar. Ana binanın giriş kapısına yaklaştıklarında sepetteki bebeği orada bekleyen gündüzlü hastaların aşırı meraklarından korumaya kollarının yetersiz kalacağını anladı. Bird, rakip takım oyuncularının önüne etten duvar ördükleri kaleye, tek başına saldıran bir rugby oyuncusu gibi hissetti kendini. Bir an tereddüt ettikten sonra aklına gelince ''Benim pantolonumun cebindeki şapkayı çıkarıp bunun kafasının arkasını örter misin?'' dedi. Ricasını yerine getiren Himiko'nun hareketlerindeki tutukluk Bird'ün gözünden kaçmadı. Sonra ikisi abartılı gülümsemeleriyle kendilerine yaklaşanları yarı yarı ilerlediler. ''Ne şirin bebek, melek gibi.'' deyince orta yaşlı bir kadın, Bird kendini aşağılanmış gibi hissetse de başıyla selamlamakla yetinip hiç durmaksızın oradan geçmeyi başardı. Hastane önündeki meydanda o günkü yağmurlara bir yenisi ekleniyordu. Himiko'nun arabası suları yarı yarı, hızla geri geri, elinde sepetle bekleyen Bird'ün önüne geldi. Bird önce arabadaki Himiko'ya bebek sepetini verip sonra kendisi de arabaya binince sepeti kucağına aldı. Sepeti kucağına yerleştirebilmesi için Mısır'daki taş firavun heykelleri gibi dimdik durması gerekiyordu. ''Tamam mısın Bird?'' ''Evet gidelim.'' dedi Bird. Spor araba yarışlardaki startları andırır bir şekilde fırlayarak yola çıktı. Bird tentenin iskeletine kulağını çarpıp acısına dayanmaya çalıştı. ''Şimdi saat kaç Bird?'' Bird sağ eliyle sepete destek olarak kol saatine baktı. Saati saçma bir zamanda durmuştu. Bird son birkaç gündür alışkanlık olarak saatini taktığı halde bir kez bile saate bakmamış, elbette ne ayarlamış ne de kurmuştu. Garabet bebek yakalarına yapışmadan sakin günlük yaşantılarını sürdüren tiplerin zaman alanlarının dışında günler geçirmiş gibi hissediyordu kendini. Dahası henüz başkalarının zaman alanlarına dönebilmiş değildi. "Saatim durmuş," dedi Bird. Himiko araba radyosunun tuşuna bastı. Haber programıydı. Erkek spiker Moskova'nın nükleer denemeleri yeniden başlatmasının ardından yaşanan gelişmeleri anlatıyordu. Japon Hidroenerji Birliği, Sovyetlerin nükleer denemelerini desteklediği yolunda açıklama yapmıştı. Fakat iç yapısında farklı hareketlenmeler vardı ve bir sonraki hidrojen bombası protesto mitinginin tehlikeye girmesi olasıydı. Hidroenerji Birliği'nin açıklamasına tepki gösteren bir Hiroşima mağdurunun sesi girdi araya. "Hiç zararsız nükleer silah olur mu? Bu deneme Sovyetler tarafından Sibirya'da yapılıyor bile olsa insana hiç zararlı olmayan hidrojen bombası diye bir şey var mı?" Himiko başka bir kanalın tuşuna basınca popüler müziklerden biri yayılmaya başladı. Tangoydu. Bird'e tüm tango müzikleri aynıymış gibi gelirdi. Öylesine uzun sürdü ki sonunda Himiko radyoyu kapatıverdi. Bird bir türlü zamanla karşılaşamıyordu. "Bird, Hidroenerji Birliği Sovyetlerin nükleer denemelerine teslim olmuş," dedi Himiko. Aslında pek de ilgisini çekmiyormuş gibi. "Evet, öyle gibi," dedi Bird. Başkalarının ortak dünyasında sıradan insanlar için yalnızca tek bir zaman akıp gidiyordu ve dünyadaki tüm insanların tek kader olarak inandıkları kötü bir kader şekillendirilmişti. Fakat Bird, onun kişisel kaderine egemen olan bebek şeklindeki canavarın sepetine bağlanıp kalmıştı. "Baksana Bird, bu yeryüzünde siyasi ya da ekonomik, doğrudan ya da dolaylı olarak nükleer silah üretiminden çıkar elde eden insanlardan farklı olarak, saf saf nükleer savaş çıkmasını isteyen insanlar vardır herhalde. Çoğu insanın özel bir neden olmaksızın bu yerkürenin devamına inanıp arzuladıkları gibi o kara kalpli insanlar da aynı şekilde nedensizce insanoğlunun yok oluşuna inanıp bunu arzuluyorlar galiba. Kuzeyde yaşayan Karsıçan dedikleri bir fare türü arada sırada topluca intihar ediyormuş. Bu yeryüzünde Karsıçan'ın türünden insanlar var mıdır acaba Bird?" "Kara kalpli, Karsıçan'ın türünden insanlar. Esas bu Birleşmiş Milletler'le görüşülüp önlem alınması gereken bir konu," diye Himiko'yu destekledi Bird. Fakat kendisi kara kalpli Karsıçan'ın türünden insanları yakalamaya giden Haçlı seferlerine katılmayı düşünmüyordu. Aksine kendi içindeki kara kalpli Karsıçan'ın türünden varlığın kendini sıyırıp geçmesini bekliyordu. "Amma sıcak," diyerek o ana kadar konuştuklarının aslında pek fazla ilgisini çekmiyormuş gibi konuyu değiştiriverdi Himiko. "Evet, gerçekten de sıcak." Spor arabanın sarsılan metal kasasından motorun ısısı yükselmeye devam ediyordu. Ama tente içeride kapalı kalmalarına neden olduğu için gitgide savunaya kapatılmış gibi hissetmeye başladılar. Fakat tentenin bir kısmını açacak olsalar, oradan rüzgarla savrulan yağmur damlalarının gireceği kesindi. Bird bir ümit işe yarayabilir diye tenteyi yokladı. Son derece eski model bir tenteydi. "Yapacak bir şey yok, Bird. Arada sırada arabayı durdurup kapıları açalım," dedi Bird'in başarısız girişimini gören Himiko. Bird arabanın önünde ölmüş ıslak bir serçenin yerde yattığını gördü. Himiko da görmüştü. Araba serçeye doğru ilerledi. Görüş alanlarından çıktığında genişçe çapraz bir dönüş yaparak sarımtırak bulanık suların kamufle ettiği kaldırım kenarındaki kanala tekerleği gömülüverdi. Bird sepeti tuttuğu ellerini sertçe çarptı. "Araba üçkağıtçı kürtaj doktorunun çalıştığı yere varana kadar yara bere içinde kalacağım herhalde." "Kusura bakma Bird," dedi Himiko. Onun da vücudunun bir yerlerini çarpmış olduğu kesindi. Çünkü acıya katlanmaya çalışan bir sesle konuşmuştu. Bird ile Himiko da yoldaki ölü serçeden bahsetmemeye çalışıyorlardı. "Neyse, önemli bir şey yok." Böyle söyledikten sonra Bird kucağındaki sepeti düzelterek arabaya bindikten sonra ilk kez bebeğe doğrudan baktı. Bebeğin yüzü daha da kızarmıştı ama soluk alıp almadığı belli değildi. Boğulmak üzereymiş gibi bir hali vardı. Bird korkuya kapılarak sepeti sarstı. Bebek aniden Bird'ün elini ısıracakmış gibi ağzını kocaman açıp inanılmaz ölçüde yüksek bir sesle ağlamaya başladı. Yalnızca bir santimlik bir ip gibi sımsıkı yumduğu gözleri kupkuru olduğu halde yaklamaya devam ediyordu. Bird korkusundan kurtulacak gibi olduğu an bu kez de bebeğin gül rengi dudaklarını eliyle kapatmayı düşünerek yeniden korkuya kapıldıysa da kıl payı bastırmayı başarabildi. Bebek başındaki yumruyu örten oğlak motifli şapkayı titrete titrete viyaklamaya devam ediyordu. Ağlayan bebek sesi birçok anlam içeriyormuş gibi geliyor, dedi Himiko, bebeğin sesini bastırabilmek için kendi sesini yükselterek. İnsanoğlunun var olan tüm sözcüklerinin anlamlarını taşıyor olabilir. Bebek hala viyak viyak ağlamaya devam ediyordu. Bizim bu anlamları yakalayamamamız büyük şans, dedi Bird endişe içerisinde. Araba bebeğin ağlama sesini taşıyarak ilerledi. O halleri bir yandan binlerce ağustos böceğini taşıyorlarmış gibiydi, öte yandan Bird'e bir ağustos böceği borusunun içine dalarak uçuyormuş gibi de gelmişti. Sonunda Bird arabanın içini kaplayan sıcaklığa ve bebeğin ağlamasına katlanamaz hale geldi. Arabayı bir kaldırıma yaklaştırarak park edip kapıları açtılar. Arabanın içindeki nemli sıcak hava, ateşli bir hastanın geğirmesini andıran hava, neredeyse uğultu çıkarır gibi bir hızla dışarıya akıp yerine yağmur damlalarıyla birlikte dışarının serin havası doldu. Vücutları terden sırılsıklam olan Bird ve Himiko serin havayı hemen hissederek ürperdiler. Sepetin içine de birkaç yağmur damlası isabet ederek bebeğin kıpkırmızı yanaklarına gözyaşından çok daha ufak damlalar halinde yapışıp kaldı. Bebek ağlamaya devam ediyordu. Artık kesik kesik ağlarken arada sırada kriz gelmiş gibi öksürüyordu. Tüm vücudunu sarsan öksürükleri açıkça anormaldi ve bebeğin solunum yollarında bir rahatsızlık olduğundan kuşkulandıracak ölçüdeydi. Bird sepeti hafifçe eğerek nihayet yağmur damlalarını kesmeyi başardı. Havası öylesine düzenli tutulan bir yerdeki bebek aniden açık havaya çıkarsa zatürre olabilir Bird. Haklısın, dedi Bird, ağır ve derin bir yorgunluk hissediyordu. Çattık belaya. Böyle durumlarda bebeğin ağlamasını kesmek için ne yapmak gerek acaba, dedi Bird, deneyimsizliğini bir acı gibi hissederek. Meme verildiğini sık sık gördüm ama, diyen Himiko, iğneyle dürtülmüş gibi irkilerek hemen dudaklarını büzdü. Sonra da telaşla ekledi. Yanımıza hazır süt almamız gerekirdi Bird. Sulandırılmış süt mü yoksa şekerli su mu, dedi yorgunluğu alaycılığa dönüşen Bird. Ben bir eczaneye gideyim. Ne diyorlardı adına? Hani şu meme ucuna benzettikleri oyuncak gibi şeylerden vardır belki. Sonra Himiko yağmur altında koşarak uzaklaştı. Bird emin olamadığı halde sepeti sallayarak düz topuklu ayakkabılarıyla yağmur altında koşan sevgilisinin arkasından baka kaldı. Himiko kendisiyle aynı yaştaki Japon kadınları arasında en iyi eğitimi almış olanlardan biriydi. Ama aldığı eğitim havaya uçmak üzereydi ve onun sıradan kadınların günlük yaşamları hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Bird üniversitenin ilk yılında hepsi canlı ve diri duran kız öğrenciler arasında çok daha canlı ve diri olan Himiko'nun o halini anımsayınca çamurlu suyun içerisinde beceriksiz adımlarla koşmaya çalışan az önceki Himiko'ya acıdı. Gençliği, bilgi açlığı ve kendine güveniyle dikkat çeken o üniversiteli kızın gelecekte böyle bir Himiko haline geleceğini kim tahmin edebilirdi? Kucağında bebek sepetiyle Bird'ün içinde oturduğu arabanın yanında uzun mesafe yük kamyonları gergedan sürüsü gibi yeri göğü inleterek geçip gitti. Bebek, Bird, hatta araba bile sarsılmıştı. Bird, kamyon gürültüleri arasında anlamı net olmayan ama keskin bir çağrı içeren sesler olduğu hissine kapıldı. Bunun bir kuruntu olduğu kesindi. Ama Bird bir süre boşu boşuna da olsa kulak kesildi. Himiko, karanlığın içerisinde tek başına oturup kızgınlığa kapıldığı anlardaki gibi bir yüz ifadesiyle başkalarının bakışlarını aldırmadan yağmur yüklü rüzgara karşı direnerek arabaya geri döndü. Artık konuşmuyordu. Bird onun iri vücudunda da kendininkine benzer bir yorgunluğun varlığını sezebiliyordu. Fakat Himiko arabaya dönünce ağlamaya devam eden bebeğin sesini bastırarak sevinç içerisinde şu bebeklerin geveledikleri oyuncağı emzik deniyordu. Unutup gitmişim. Bak iki çeşit getirdim Bird, dedi. Emzik sözcüğünü uzak belleğinden söküp çıkarmayı başarınca kendine güveni bir nebze olsun geri dönmüş olmalıydı. Fakat Himiko'nun açılan avuçlarındaki o turuncu lastikten yapılma şey, çınar yaprağı kanatlarıyla irileştirilmiş meyve gibi duran şey, olasılıkla Bird'ün bebeğinin kullanmakta güçlük çekeceği bir gereçti. İçi mavi olan dişleri sertleştirmek için ve daha büyük çocuklara veriliyor Bird. Bu içi boş, yumuşak olan, kesin işe yarar diyen Himiko, emziği ağlayan bebeğin pembe ağzına yerleştirdi. Neden diş sertleştirici olanını da aldın ki diye soracak oldu Bird. Üstelik diş sertleştirici olanı bir yana, daha küçük bebekler için olanına bile bebeğin tepki vermediğini gördü. Bebek ağzına konan emziği diliyle dışarı atmak gibi küçük bir hareket yapmıştı yalnızca. İşe yaramadı. Daha erken herhalde, dedi bir süre denedikten sonra başarısızlığı sonucunda kendine güvenini yeniden yitiren Himiko. Bird eleştirmekten çekindi. Fakat bebeği yatıştırabilecek başka bir yol bilmiyorum, dedi Himiko cesaretini yitirerek. Öyleyse bu halde yola çıkmaktan başka bir çaremiz yok. Öyle yapalım, dedi Bird kendi tarafındaki kapıyı kapatarak. Az önce eczanedeki saat 4'tü. 5'e kadar hastaneye varmış oluruz, dedi Himiko motor çalıştırırken. Yüzünde korkutucu bir ifadeyle. O da huysuzluğunun doruğuna ulaşmak üzereydi anlaşılan. Herhalde bir saat boyunca da ağlamaz, dedi Bird. 5:30'da bebek yorgun düşüp uykuya dalmıştı ama onlar henüz hedeflerine ulaşamamışlardı. Araba yarım saattir iki tepe arasında kalan bir adanın etrafında dolanıp duruyordu. Bulundukları yer kuzeyinde ve güneyinde yükseltiler bulunan bir mahalde ve araba yokuşları çıkıp iniyor. Bulanık suyu hızla akan kıvrımlı ırmağı tekrar tekrar geçiyor. Yanlışlıkla çıkmaz sokaklara giriyor. Sonra bir an kendilerini tepenin de arkasına düşmüş buluveriyorlardı. Himiko sorunlarının kaynağı olan hastanenin kapısına kadar arabayla gittiğini anımsıyordu ve yüksek bir yere çıktıklarında yeri yaklaşık olarak tahmin edilebiliyordu. Ancak müstakil evlerin yoğunlaştığı o adaya döndüklerinde düzenlemeleri yetersiz, birbirlerini kesen sokaklarda hangi yöne gittiklerini bile anlayamaz hale geliyorlardı. Nihayet Himiko'nun anımsadığını söylediği bir sokağa girdiklerinde asla yol vermeyen bir kamyonetle karşılaşıp geldiklerinden daha fazla yolu gitmek zorunda kaldılar ve kamyoneti atlatmayı başararak geri dönmeye çalıştıklarında önceki geldiklerinden farklı bir köşeden dönüvermişlerdi. Üstelik bir sonraki dönem demeç tek yönlüydü ve geri dönmeleri imkansızdı. Bird de Himiko da tek kelime etmiyordu. Öylesine sinirlenmişlerdi ki karşılarındakini kırmadan bir şeyler söyleme cesaretini kendilerinde bulamıyorlardı. Bu kavşaktan ikinci kez geçiyoruz gibi basit bir cümle bile aralarında müthiş bir patlamaya yol açabilirdi. Özellikle ikide bir aynı karakolun önünden geçip duruyorlardı. Ahşap, eski devlet daireleri gibi bir binaydı ve köklerinin kalınlığı olsun, yapraklarının bolluğu olsun, normal olanlardan farklı iki ıhlamur ağacı kapısını koruyordu. Bird ve Himiko, ıhlamur ağaçlarının ardındaki polislerin dikkatini çekmekten korkarak önüne her çıktıklarında irkilerek oradan uzaklaşıyorlardı. Polislere hastanenin yerini sormak gibi bir şey akıllarının ucundan bile geçmiyordu. Bir dükkanın sahibine bile adres soramayacak durumdaydılar. Başında yumru olan bir bebeği taşıyan spor arabanın adı çoktan kötüye çıkmış o hastaneyi sorduğu söylentisi çıkarsa başlarındaki belanın çapı da genişlemiş olurdu. Doktor Himiko ile yaptığı telefon görüşmesinde yakınlardaki büfeye bile adres sormaması konusunda özel olarak uyarmıştı. Bu yüzden sonu gelmeyecekmiş gibi olan dolaşmalarına devam ettiler. Bird'in aklından korkusunu artıran düşünceler geçiyordu. Sabaha kadar arasak bile o hastaneye ulaşamayız belki de. Zaten bebek öldürmeyi kabul edecek hastane mi olur? Bird'in bir diğer derdi de aniden bastırıveren uykuydu. Uyuyup dizlerinin üstündeki bebek sepetini düşürmekten endişeleniyordu. Bebeğin yumrusunu kaplayan deri, kafatası deliğinden taşan beyin dokusu ile birleşmiş bir zar ise anında patlayıverirdi. Dahası bebek gaz pedalıyla fren arasına sıkışıp arabalarının taşıdığı çamurlara bulanarak solunum yetersizliğine girer ve acılar içerisinde ölürdü. Bu da çok feci olurdu. Bird var gücüyle uykudan uzaklaşmaya çalışırken bir an bilincinin karanlıklarına dalıverdi. Bird'ün o halini yakalayan Himiko gerginlik yüklü sesiyle "Uyuma sakın Bird" deyince tekrar geri dönmeyi başardı. Sepet dizlerinin üstünden kayıp düşmek üzereydi. Titreyerek doğrulan Bird sepeti sımsıkı yakaladı. "Benim de uykum var Bird. Kaza yapacağım diye korkuyorum." Artık etrafı akşam karanlığı kaplamaya başlamıştı. Rüzgar dinmişti ama yağmur orada çakılı kalmış gibi sise dönüşmüş, görüş alanlarını kapatmıştı. Himiko ön farları açınca yalnızca teki yandı. Himiko'nun çocukluktan kurtulamamış arkadaşının yaramazlığı etkisini göstermeye başlamıştı. Araba bir kez daha ıhlamur ağaçlarının önünden geçmek üzereyken sonunda köylü kılıklı genç bir polis çıkıp onları durdurdu. Bird ve Himiko benzeri atmış, tere batmış berbat halleriyle çömelerek açık kapıdan içeri bakan polise göz göze geldiler. "Ehliyet," dedi polis, o işlerin ehliymiş gibi bir ses tonuyla. Bird'ün dershanedeki öğrencileri yaşında bir polisti ama kendisinin onları korkuttuğunu çok iyi biliyor ve anın keyfini çıkarıyordu. "Bu arabanın tek farının yanmadığının farkına siz daha buradan ilk geçtiğinizde varmıştım. Görmezden geldim. Ama böyle ikide bir geçip durursanız yapacak bir şey yok. Tek farla yola çıkıp rahat rahat dolaşıyorsanız günah benden gider. Benim itibarım da söz konusu çünkü." "Evet," dedi Himiko, artık tüm duygularını yitirmiş gibi. "Yanınızda bebek mi var?" dedi polis, Himiko'nun tavrına bozulduğunu belli ederek. "Arabayı bırakın. Bebeği kucağınıza götürün artık." Sepetteki bebek anormal kırmızı yüzündeki burnu ve açık ağzıyla sesli sesli soluk alıp veriyordu. Çoktan zatürreye yakalanmış olabileceği kuşkusu Bird'e kendilerine bakan polisin varlığını unutturmuştu. Bird korka korka eliyle bebeğin alnına dokundu. İnsan vücudunun ısısından çok farklı, iğne batırır gibi dalayan bir sıcaklıktaydı. Bird şaşkınlığını seslere dökmeden edemedi. "Ne?" diye sordu şaşıran polis, yaşını belli eden bir ses çıkararak. "Bebek hasta. O yüzden ön farın kırık olduğunu farkında ola ola yola çıktık," dedi Miko, polisin şaşkınlığından faydalanarak. Bir şeyler yapma niyeti açıkça belli oluyordu. "Fakat yolumuzu kaybettik." "Nereye gidiyorsunuz ki? Hastanenin adı ne?" Himiko bir an tereddüt ettiyse de sonunda hastanenin adını söyledi. Polis arabanın durduğu yola çıkan sokakta sağ tarafta ileride olduğunu söyledikten sonra kendisinin basit bir iyi polis olmadığını göstermek isteğiyle "Fakat bu kadar yakın olduğuna göre yürüyerek de gidebilirsiniz. Arabayı bırakın," dedi. Himiko histerik bir hareketle elini uzatıp bebeğin başındaki yumruğu kapatan şapkayı çekip aldı. Bu polise kesin bir darbe olmuştu. "Mümkün olduğunca sarsmadan taşımamız gerekiyor." Miko'nun saldırısı bitirici olmuştu. Polis pişman olmuş gibi ürkek hareketlerle ehliyeti geri verdi. "Çocuğu hastaneye götürdükten sonra arabayı da hemen tamire verin," dedi polis aptalca. Çocuğun başındaki yumrudan bakışlarını ayıramayarak. "Yalnız çok feci durumda. Beyin zarı enfeksiyonu mu?" Bird ve Himiko polisin öğrettiği sokağa girdiler. Hastanenin önünde arabayı durdurunca Himiko her zamanki rahatlığına yeniden kavuşmuş gibi ne ehliyet numarasını ne de adımı not aldı avanak polis. Bebek sepetini binası ahşap hastanenin kapısına taşıdılar. Ortalıkta hastalardan, hemşirelerden eser yoktu. Bird seslenir seslenmez takım elbise bir yana lekeler içinde kalmış beyaz önlüğüyle yumurta kafalı adam göründü. Bird orada yokmuş gibi davranarak işporta balıkçıdan balık alırmış gibi bir hareketle sepetin içine göz atarak "Geç kaldı Simikocuğum, şaka yaptığını düşünmeye başlamıştım," dedi. İnsanın kulak zarına yapışıp kalan sesiyle. Bird hastanenin ana giriş kapısının yıkık dökük görüntüsü karşısında korkuya kapılmıştı. "Yolu bir türlü bulamadık," dedi Himiko soğuk ses tonuyla. "Yolda feci bir şey mi yaptılar acaba?" dedim. "Bir kez bebeği öldürmeye karar verince ipin ucunu kaçırıp hastanede ölmesiyle boğazını sıkıp öldürmek arasında fark yok," diyen çılgınlar çıkabiliyor. "Oo, vah zavallı, zatürre olmuş bile," diye sakince konuşan doktor bebek sepetini kucakladı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 221.